Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 14. bölüm. Onu mahkum etmek için yeterli delilimiz yok. Eve bunu biliyordu. Lanet olsun biliyordu ama savcı yardımcısıyla savaşmak üzere yanına gitmişti. Fırsatı vardı ve Tanrı bilir ki Holloway'i öldürmek için nedeni de vardı. Kurbanların hepsi hakkında bilgi sahibiydi. Eve, savcı Rollins'in konuşmasına fırsat vermeden devam etti. Hepsini tanıyordu. Carla Rollins, kendi otorite sınırları içerisinde, Eve, ona karşı doğru düzgün bir durum davası açacak delilin bile yok, dedi. Yüksek topuklarına rağmen boyu kısaydı. Çekik, kapkara gözleri, yuvarlak yüzüne egzotik bir görüntü sağlıyordu. Pürüzsüz fil dişi bir cildi ve omuzlarına değen kumral saçları vardı. Çocuk suçlular bölümüne daha çok yakışırdı ama esasında kaya gibi sert bir tarafı da vardı. Kazanmayı severdi ama Hoffman davasında öyle bir gidişat görünmüyordu. Eve, onu elleri bundan sonraki kurbanın boynundayken mi yakalamamı istiyorsun diye sordu. Rollins, çok iyi olur ama bana bir itirafname alırsan daha da iyi olur diye net bir şekilde cevap verdi. Eve, Whitney'in ofisinde volta atarak, eğer onu bırakırsak itirafname alamam ki, dedi. Rollins, yumuşak ve tatlı sesiyle, şu ana kadar sadece kız kardeşini becermekten suçlayabilirim, dedi. Bir de şantajcıya ödeme yapmaktan. Belki sapık eğilimlerini bildiği birine yalancı tanıklık etmekten de sıkıştırabiliriz. Ama bunu sadece sıkıştırmak için kullanabiliriz. Sana bir cinayet vakası teslim edemiyorum, Dallas. Çünkü daha çok delile ve itirafa ihtiyacımız var. O halde onu biraz daha terletmeliyim. Eve homurdanırken Rollins, avukatı bugün için insan haklarını kullanarak ara verilmesini talep etti. Bugün onu daha uzun tutamayız diye devam etti. Standart 12 saat uygulamasını geçtikten sonra tekrar sorgulamayı alabilirsin. Onu kelepçelemek istiyorum. Bu kez Rollins içini çekti. Dallas, bu sefer Hoffman'ı kelepçelemek için bir nedenim yok. Bu durumda o sadece bir zanlı, hatta somut olarak zanlı bile diyemeyiz. Kanunlara bağlı olarak onun özeline ve özgürlüğüne müdahale edemeyiz. Eve, ellerini saçlarına geçirirken, ''Tanrım bana bir neden ver.'' dedi. Gözleri uykusuzluktan yanıyor, midesi içtiği kahvelerden ağrıyordu. Hala iyileşmekte olan yarasıysa sızlıyordu. Onun test edilmesini, profilinin çıkarılmasını istiyorum. Bu işi Mira'ya devretmek en akıllıcası olacak. Bunun adamın isteği üzerine yapılması gerekiyor, biliyorsun. Eve küfretmeye başlamadan Rollins narin elini uzattı. Polislerin kendisine küfretmesine alışıktı ve bu onu rahatsız etmiyordu. Ancak düşünüyordu ve araya girilmesini istiyordu. Başsavcıyı ikna edebilirsem kefaletle serbest bırakmamasını sağlayabilirim. Bu düşüncesinden memnun kalan Rollins ayağa kalktı ve ''Mira ile görüş, ben de ne yapabileceğime bir bakayım ama onu 2 saat içinde serbest bırakmak zorundasın Dallas.'' Whitney, Rollins çıkıncaya kadar bekledi ve iskemlesinde dikleşerek ''Hadi otur Teğmen.'' dedi. ''Şefim?'' Whitney ''Otur.'' derken parmağıyla işaret etti. Eve otururken ''Kaygılıyım.'' dedi. ''Onu sıkıştırabilmek için daha fazla zamana ihtiyacım var.'' McNabb size özelin kayıtları üzerinde çalışıyor. Günün sonunda elimizde bir şeyler olur. Senin için kaygılanıyorum Teğmen. Bir haftadır 24 saat çalışarak bu cinayetleri çözmeye uğraşıyorsun. Katil de çalışıyor ama. Katilin görevi yüzünden aldığı iyileşmekte olan yaraları olduğunu sanmıyorum. Eve, sağlık çizelgem artık gayet iyi. Benim için kaygılanmanız beni duygulandırıyor ama inanın artık gereksiz, derken sesinin tonunun çektiği ıstırapları ele vermesini önlemeye çalışıyordu. Whitney, öyle mi? O halde kliniğe gidip bir kontrol yaptırmaya ne dersin, derken bir yandan keskin gözleriyle Eve'in solgun yüzünü inceliyordu. Eve, bu bir emir mi Komiser Whitney diye sorarken elleri titremeye başlamıştı bile. Komiser evet diyebilirdi ama sana bir şans veriyorum Dallas demeyi tercih etti. Ya kontrole girersin ya da yarın sabah 9'a kadar istirahat edersin. Bu geçersiz alternatifleri hiç kale almıyorum efendim. Ya biri ya da öteki, yoksa seni bu vakadan geri çekerim. Eve neredeyse iskemlesinden sıçrayacaktı. Titrediğini fark etti ama oturduğu yerde kaldı. Yüzüne al basmıştı ama çok uzun sürmedi. Tam 4 defa öldürdü ve ben onu en iyi tanıyan kişiyim. Beni görevden alırsanız vakit ve insan kaybedersiniz. Whitney alçak sesle, senin seçimin Dallas. Hadi eve git, iyi bir yemek ye, sonra da bir güzel uyu, dedi. Ve ben bunları yaparken Rudy ortalıkta dolaşıyor olacak. Onu tutamam ya da kelepçeleyemem ama bu onu fişleyemeyeceğim anlamına gelmez. Artık Whitney hafifçe gülümsüyordu. Sıkı sıkı takip edilecek. Yarın da bir basın toplantısı yaparız. Bunu sen istemiştin değil mi Dallas? Vali ve başkan da bu işten sıyrılırlar ama sorularla sen uğraşırsın. Ben başa çıkarım, merak etmeyin. Biliyorum. Toplumu uyarmak için verebileceğimiz tüm ipuçlarını vermeliyiz. Whitney ensesini kaşımaya başladı ve dünyada barış insanlara iyi niyet göstererek sağlanabilir derken hafifçe gülümsedi. Hadi eve git Dallas. Yarın çok zinde olmak zorundasın. Eve evine gitti çünkü alternatifler kabul edilebilir gibi değildi. Bu araştırmadan geri çekilemezdi ve departmanın şart koşacağı fiziksel muayeneye de girmek istemiyordu. İkisini de kaldıramazdı. Her tarafı çökeceğine işaret edercesine ağrıyordu ve bunu ancak bir ağrı kesici halledebilirdi. Daha beteri de net göremiyordu ve eve doğru araba kullanmaktaydı. Tam köşeyi dönerken bir arabaya çarpma tehlikesi atlatınca her şeyi otomatiğe bağladı ve aletlerin trafikte kendisine yol göstermesini sağladı. Pekala, belki de güzel bir uykuya ve takviyeye ihtiyacı vardı. Ama bu çalışmalarını evde de devam edemeyeceği anlamına gelmezdi. Daha fazla kahveye ve midesine bir şeyler indirmeye ihtiyacı vardı o kadar. Arabası kapıları geçip eve doğru yaklaştıkça adeta kendinden geçmek üzereydi. Camlardan yansıyan ışık gözlerini kamaştırdı. Omzu ağrıyordu. İndiğinde bacakları kendisine ait değilmiş gibiydi. Büyük kapıdan içeriye girdiğinde karşısında Somerset'i buldu. Misafirleriniz çoktan geldiler, tam 20 dakika geciktiniz. Eve ceketini çıkarırken kıçımı öp diye mırıldandı. Somerset, bunu yapma isteği taşımıyorum ama lütfen bir dakikanızı ayırır mısınız Teğmen derken önüne dikilmişti. Hayat sana bir dakika ayıramayacağım kadar kısa. Önümden çekil yoksa ben çekmesini bilirim. Eve hasta görünüyordu ve ses tonu adamı ısırmaktan çok uzaktı. Somerset, Rourke için ısmarladığınız kitap bulunmuş derken gözlerini kısarak genç kadını inceledi. Oh, bu çok iyi. Yollamalarını söyleyeyim mi? Tabii, tabii. İstediğimiz bu değil miydi? Tutarını ve nakliye parasını kitabı bulanın adresine yollamanız gerekiyor. Beni tanıdıkları için hemen yollamalarını söyledim. Ama bu miktarı 24 saat içinde onlara ulaştırmamız gerekiyor. Detayları e-mailinize yolladım. Tamam, çok güzel, halledeceğim, teşekkürler. O anda merdivenleri çıkmak iyi ve yüksek bir dağa tırmanmak gibi geliyordu. Ama Somerset'in önünde asansöre binmeyi kendisine yediremedi. Genç kadın merdivenleri tırmanırken Somerset alçak sesle "Bir şey değil" diye mırıldandı ve ev içi haberleşme ekranına koşarak "Rourke, Teğmen evde ve yukarıya geliyor. Pek de iyi görünmüyor." dedi. Eve sıcak bir duş alıp biraz enerji takviyesi yapacak ve çalışmaya devam edecekti. Elindeki bilgilerle hiç değilse Rudy üzerinde yeni bir çalışma sürdürebilirdi. Eğer bir şeyler yakalarsa gözaltı kelepçelerinin takılmasını sağlayabilirdi. Ama yatak odasına girdiğinde Rourke kendisini bekliyordu. "Geç kaldın." Eve, "Trafiğe takıldım" derken silahının kılıfını açtı. "Soyun." Bunun ilk kez olduğunun farkındaydı. Ama Eve sıkıntılıydı. "Ne kadar da romantiksin Rourke ama..." Kocası "soyun" diye tekrarladı ve bir bornoz uzattı. "Bunu giy. Trina kışlık havuzda seni bekliyor." "Tanrı aşkına, bir güzellik seansına hazırmışım gibi görünüyor muyum?" "Hayır, sen Tanrı'nın cezası bir hastane seansına hazırmışsın gibi görünüyorsun. Ve eğer kendine bakmazsan gideceğin yer orası" derken Rourke'un yüzünde kızgın bir ifade vardı. Genç kadının gözleri karardı ve tehlikeli bakmaya başladı. "Beni zorlama. Sen benim bakıcım değil, eşimsin. Rourke, aslında sana lazım olan belalı bir bakıcı diye karşılık verirken, refleksleri çok yavaşlamış olan Eve'i bir koltuğa oturtabildi. Otur burada, yoksa seni koltuğa bağlarım. O, Otto şefe komutlar verirken, Eve de parmaklarını koltuğun kollarına geçirmiş izliyordu. Sana neler oluyor Rourke? Ya sana? Sen son zamanlarda hiç aynaya bir göz attın mı? Kendi renginden daha solgun olmayan cesetleri inceleyip duruyorsun. Gözlerinin altındaki morluklar artık saklayamayacağın kadar belirginleşti ve canının acıdığını görmediğimi mi sanıyorsun? Otto şefe verdiği komut neticesinde uzun bir bardakta gelen amber rengi sıvıyı getirip bunu iç dedi. Bana uyuşturucu vermiyorsun değil mi? Rourke, istesem bunu boğazından aşağıya boşaltırım. Daha önce yapmıştım derken yüzleri birbirine çok yaklaştı ve kocasının gözlerindeki acı öfke Eve olduğu yerde büzüşme isteği verdi. Kendini hasta etmene müsaade edemeyeceğim. Bunu iç Eve ve sana söylediklerimi yap. Beni durdurabilmek için çok yorgun olduğunu ikimiz de biliyoruz. Genç kadın bardağı aldı. Aslında bunu odanın karşı köşesine fırlatmak ona büyük bir zevk verecekti ama sonuçlarına katlanamazdı. Bakışları genç adamınkileri yaktı ama bir dikişte içti. İşte içtim, şimdi mutlu musun? Rourke, daha sonra katı bir şeyler yiyeceksin derken eğilmiş Eve'in çizmelerini çıkartıyordu. Ben kendim soyunabilirim. Kapa çeneni Eve. Ben yemek yemeyi, duş yapmayı ve beni rahat bırakmanı istiyorum. Rourke, karısının bluzunun düğmelerini açmaya başlamıştı. Beni duydun mu? Beni rahat bırak. Kendi sesi sanki uzaktan geliyor gibiydi. Ne şimdi ne de ömrün boyunca seni bırakmayacağım. Benimle bu kadar ilgilenilmesinden haz etmiyorum. Beni rahatsız ediyor. Demek ki bir müddet daha rahatsız olacaksın. İyi. Zaten sana rastladığımdan beri rahatsızım derken gözlerini kapatmasına rağmen genç adamın ağzının kenarında bir gülücük yakaladı. Rourke genç kadını alelacele soyarak bornozunu giydirdi. Kaslarının gevşekliği amber suyunun içine kattığı ağrı kesicinin işe yaramaya başladığının habercisiydi. Aslında bu ilaç onu sadece gevşetirdi ama içinde bulunduğu şartlar onun kısa zamanda uyuyacağını gösteriyordu. İyiliği için. Rourke kucağına aldığında Eve ona hala vurmaya çalışıyordu. İndir beni, taşıma lütfen. Rourke, kendimi tekrar etmekten nefret ederim ama çeneni kapat Eve derken asansöre girdiler. Eve, bebek muamelesi görmek istemiyorum diye sızlanırken başı döndü ve başını Rourke'un omzuna koyma ihtiyacı hissetti. Bana içirdiğin o kahrolası şeyin içinde ne vardı? Her şey, sadece gevşe. Benim yatıştırıcılardan nefret ettiğimi bilirsin. Kocası biliyorum derken dudaklarını saçlarında gezdirdi ve cezamı yarın verirsin diye ekledi. Bir dakika yatmak istiyorum. Rourke haklısın dediğinde havuz evine girmişlerdi ve kucağındaki Eve'in başı öne sarkmış kolları gevşek gevşek sallanıyordu. Mavis palmiyelerin altından kapıya doğru koşarken ''Aman tanrım yaralanmış mı Rourke?'' diye haykırdı. Genç adam, hayır yatıştırıcı verdim diye cevap verirken karısını Trina'nın çoktan hazırladığı masaj masasına boylu boyunca yatırdı. İnan bana etkisinden çıktığında başın belada demektir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Trina ten rengi bodysinin içinde şimdilik uyuşmuş olduğuna göre ben terapimi ve masajımı rahat rahat uygulayabilirim demektir. Bu konuda her zaman huysuzlanır. Bu şartlar altında uslu ve sessiz kalacak dedi. Rourke koruyucu bir tavırla elini Eve'in omzuna koyarak basit bir şeyler uygula dedikten sonra kiminle konuşmakta olduğunu hatırladı. Saçlarını pembeye boyadığı için destek verdiği bir kadındı bu. Niye kendimize akşam yemeği ısmarlamıyorum ki? Buralardayım dedi. Eve çok uzaktan gelen sesler ve kahkahalar duyuyordu. Hepsi ondan çok ötede ve kopuk kopuktu. Beyninin bir tarafı bu sisli durumun kendisine verilen ilaçtan olduğunu söylüyordu. Rourke bunu ödeyecekti. Kocasının kendisini yeniden kucağına almasını istiyordu. Sadece kucaklasın ve içindeki her şeyi rahatlatsın. Birisi sırtını ve bacaklarını ovuyordu. Az sesleri çıkarıyordu ama kendisi hiçbir şey hissetmiyordu. Burnuna birden Rourke'un kokusu geldi. Sonra suyun içindeydi. Ilık, köpüklü, her tarafını saran bir su. Annesinin rahmindeki suyun içindeymiş gibi, ağırlığı olmadan, hiçbir şey düşünmeden, suh içinde sonsuza dek yüzüyordu. Omzunda bir ısı, bir şok. Beyninin içinde biri inliyordu. Derken ısının üzerine soğuk buz gibi bir sıvı. Öpücük gibi rahatlatıyor. Sonra bir düşüş yaşadı. Kayarak yumuşak bir iniş yaptı ve olduğu yerde kıvrılıp derin bir uykuya daldı. Yüzeye çıktığında karanlık basmıştı. Yönünü ve nerede olduğunu bilemeyerek sessizce yattı ve kendi nefesini saymaya başladı. Yorganının altında karnının üzerine dümdüz uzanmış yatarken sıcak ve çıplaktı. Evinde ve yatağındaydı. Son saatleri kaçırmıştı. Durumunu daha netleştirmek için bacaklarını uzattığında ayakları Rourke'unkilere sarıldı. "Uyandın mı?" Genç adamın sesi oldukça uyanıktı. Yaptıkları Eve'i hala rahatsız ediyordu. "Hı? Neredeyse sabah oldu." Genç kadının cildi Trina'nın sayesinde nemli gül yapraklarına dönüşmüştü. Şeftali gibi kokuyordu. "Kendini nasıl hissediyorsun?" Genç kadın pek de emin değildi ama otomatik olarak "İyiyim," dedi. "İyi. Demek ki rahatlama programının son safhasına geldik." Eve'in ağzını ağzının içine aldı. Fısıldamaya başladı. Dili ustaca hareket etmeye başlamıştı bile. Eve'in açılmaya başlayan zihni gene bulanıklaşmaya başladı. Bu sefer hakiki şehvetli. "Dur biraz, ben..." "Bırak tadına bakayım," derken Rourke'un dudakları boynundan aşağılara doğru kaydı. "Sana dokunayım." Elleri baldırlarını okşadı ve bacaklarını ayırdı. "Ve sana sahip olayım." Genç adam içine girdiğinde Eve hazırdı. Yumuşak ve ıslaktı. Eve etrafı göremiyordu. Tan yeri mürekkep gibiydi. Üzerinde gidip gelen bir gölge vardı sanki. Ritmi buluncaya kadar ilk doruğu kaçırdı. Rourke ikisini de yeniden doruklara çıkardı ve adeta birbirlerinin iniltilerini yuttular. Ilık, yumuşak duygu dalgaları ikisini de kucaklamıştı. Kocasının vücudunun gerildiğini hissedince genç kadın onu her tarafından sardı ve tek vücut oldular. Rourke dudaklarını karısının saçlarına gömdü ve içini çekti. "Şimdi daha iyi hissediyor musun?" diye sorarken de pırıl pırıl yumuşak tenini okşuyordu. Eve'in zihni açılmıştı. "Lanet olsun." Genç adam şaşırdı. Ona sarılıp çevirerek üzerine yatırdı. "Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Bu bir şaka mı? Beni itekleyerek sakinleştirici ilaçlar veriyorsun. İstemediğim uygulamalara sokuyorsun." Rourke, "Eğer düşecek kadar yorgun olmasaydın bunların hiçbirini yapmazdım," derken ayağa kalktı ve robota %10 aydınlat diye emir verdi. "Çok iyi görünüyorsun. Trina sana ne uygulaması gerektiğini gayet iyi biliyor," derken karısının yüzünü dikkatle inceliyordu. Karısının ağzının açık kalması, gözlerinin yuvalarından uğraması karşısında Rourke gülmemeye çalıştı. "Ben kendimden geçtiğimde onun benim üzerimde çalışmasına müsaade mi ettin? Seni sadist, işkenceci, lanet herif!" Ona bir yumruk savurabilirdi ama yataktan çıkmış aynaya doğru yürümüştü bile. Aynada gördüğü dinlenmiş silüet bile öfkesini kesememişti. "İkinizi de bu yüzden hapse attırmalıyım," diye bağırdı. Rourke, "Yalnız Trina değil, Mavis de vardı," diye neşeyle gülümsedi. Karısının son günlerde bu kadar kolay hareket edemediğini hatırladı. "Ha, bir de Somerset," diye ekledi. Artık oturmaktan başka bir seçeneği yoktu. Eve, yatağın kenarına çökerken, "Somerset mi?" dedi. O da omzun üzerinde çalıştı. Kasların yanıyordu. "Bu rahatsızlığın için neden normal önlemler almazsın anlamam." "Somerset mi?" "Biliyorsun, o da bu konuda eğitim almıştır. Şimdi omzunu nasıl hissediyorsun?" Galiba günlerdir ilk defa ağrımıyordu. Belki de günlerdir ilk defa tüm vücudu tazelenmiş ve enerji doluydu. Bütün bunlar yine de Rourke'un metodlarını kabul edilebilir kılmıyordu. Eve, bornozunu üzerine geçirirken, "Kıçına bir tekme vuracağım," dedi. Rourke da kendi bornozunu giyerken, "Tamam, dün geceki maçtan daha adil olur bu sefer." Burada mı, aşağıdaki spor salonunda mı karşılaşacağız diye şakalaşırken birden Eve'in kendisine müthiş bir hızla saldırdığını gördü ve üzerinde Eve'le kendini yatağa attı. Hoş geldin Teğmen. Haklısın. Testislerini kulaklarının arkasına asayım da gör gününü serseri. Rock, hiç değilse son bir kez ikimizin de işine yaradı derken karısının yanağını yumuşak dokunuşlarla okşadı ve onu sırt üstü yatağa çiviledi. Dinle beni. Ne olursa olsun yaptıklarımı gene tekrarlarım. İhtiyaç olduğunda gene yaparım. Senin hoşlanman gerekmez ama beni böyle kabul etmek zorundasın. Kalkıp ellerini ceplerine sokarak karısına baktı. Genç kadın gözlerini kısmış onu inceliyordu. Allah kahretsin. Seni o kadar çok seviyorum ki. Bu cümleler yataktan fırlamak üzere olan Eve'i olduğu yere çiviledi. Uyurken ve sevişirken saçları darmadağın olan kocasının yüzündeki öfke ve aşk dolu ifadeye baktı. İçindeki kızgınlık çözülüp gitti. Hep bu noktaya gelmek kaderiydi onun. Biliyorum. Çok üzgünüm, haklıydın dedi. Senin metotlarını sevmiyorum ama doğru olanı yaptın. %100 bitkin düşünceye kadar dayanmaya çalışıyorum. Bana günlerdir kendimi yenilemem gerektiğini söyleyip duruyorsun ama dinlemiyorum. Neden? Korkuyordum. Bunu diyebilmek, karşısındaki her şeyini bilen kocası olsa da zordu. Genç adam karısının ellerini avuçlarının arasına alarak, "Korkuyor muydun? Neden?" diye sordu. Tekrar işe dönebilecek gücü toparlayabileceğimden emin değildim. Ve eğer yapamasaydım, gözlerini kapattı ve "Polis olmak, bu işi yapmak zorundayım ben. Eğer başaramazsam kendimi kaybederim," dedi. Bunu bana söyleyebilirdin. Ben bunu kendime bile söyleyemiyordum. Gözlerinde biriken yaşları silerek, geri döndüğümden beri bana masa başı işi yaptırıyorlardı. Bu benim iş göremezlik istirahatimden sonraki ilk cinayet soruşturmam. Eğer beceremezsem, çok iyi beceriyorsun. Whitney dün gece eve dönmem için emir verdi. Yoksa beni bu olaydan almakla tehdit etti. Buraya gelince de sen gırtlağımdan aşağıya ilaçları boşalttın. Doğru. Kötü bir zamanlama olmuş. Her ikimiz de senin dinlenmeni istemişiz. Yoksa senin hünerlerinden hiçbir şüphemiz yok. Rourke karısının çenesine okşayarak, "Eve, bazen kendini bilmez bir haldesin. Her olayda kendini çok fazla zorluyorsun. Sen hala geçen sene tanıdığım başarılı polissin. Ama bu sefer fiziki durumun pek sağlam sayılmaz. Ve ara sıra bu bizleri korkutuyor. Doğru söylüyorsun. Ama ben geçen yılki insanda değilim. Olmak da istemiyorum. Şu andaki benden memnunum. Yani bizden çok memnunum." Rourke, "İyi o zaman çünkü birbirimize yapışığız," derken öpmek üzere eğildi. Öpücüğü derinleştirmek için Eve ellerini adamın gür saçlarına soktu. Kocasının alt dudağını onu bağırtacak kadar ısırırken, "İyi bir anlaşma oldu ama eğer bir kez daha ben kendimde değilken Somerset'in bana el sürmesine müsaade edersen, sen uyurken saçlarını kökünden tıraş ederim," dedi. Sonra sakin bir sesle ekledi. "Karnım acıktı. Kahvaltı ister misin?" Rourke bir an için düşündü. Ellerini simsiyah saçlarının arasından geçirdi. Neyse ki uykusu çok hafifti. "Evet, sanırım kahvaltı edebilirim," dedi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 204. Devamı 16. ayrımda.